Ayrım 40, sayfa 439. Telefonu ilk çalışında açılmıştı. Ajan Dean, selam dedi Rizzoli. Gabriel şaşkınlıkla gülmeye başladı. Ben de tam seni arayacaktım. Seni özledim. Ben de böyle söylemeni umuyordum. Şu anda havaalanına doğru yola çıktım. Havaalanı mı? Yani. Boston'a gelen ilk uçağa bineceğim. Bu akşam kocanla bir randevuya ne dersin? Programda bir yere sıkıştırabilir misin beni? Hem de nasıl? Sadece eve dön. Lütfen eve dön. Bir sessizlik oldu. Sonra Gabriel usulca sordu. Sen iyi misin Jane? Zoli'nin gözleri yaşarmıştı birdenbire. Oh şu lanet olası hormonlar işte. Rizzoli gözyaşlarını silip gülmeye başladı. Sanırım şu anda sana ihtiyacım var. Bunu bir kenara yaz şimdi, tamam mı? Çünkü yoldayım, geliyorum. Rizzoli başka bir hastanedeki başka bir hastayı ziyaret etmek üzere Natiye'ye doğru giderken yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Bu vahşetin içinden sağ kurtulmayı başaran diğer kişiyi görmeye gidiyordu. Bu kadınların ikisi de son derece sıra dışı kadınlar diye düşündü ve onları tanıma fırsatım olduğu için çok şanslıyım. Hastane otoparkında televizyon minibüslerine ve girişte kümelenen gazetecilere bakılsa basında Matty Purvis'in dikkate değer bir kadın olduğunu düşünüyordu. Bir kutunun içinde diri diri gömülen kadının hikayesi bütün ülkede büyük bir haber fırtınasına yol açmıştı. Bu yüzden Rizzoli, Matty'nin hasta odasına çıkabilmek için farklı güvenlik görevlisine, iki farklı güvenlik görevlisine kimliğini göstermek zorunda kalmıştı. Rizzoli odanın kapısını çaldı, herhangi bir ses gelmeyince sonunda içeri girdi. Televizyon açıktı ama sesi kısıktı. Kimsenin de televizyon izlediği yoktu. Matty gözlerini kapamış yatağında uzanıyordu. Hasta yatağına uzanmış yatan bu kadının düğün fotoğraflarındaki o süslü püslü genç gelinle yakından uzaktan alakası yoktu. Dudakları şişmişti ve mosmor olmuştu. Yüzü çizik içinde kalmış, haritaya dönüşmüştü adeta. Koluna bir sorun bağlanmıştı. Parmakları yara bere içindeydi. Tırnakları kırılmıştı. Yabani bir hayvanın pençelerine benziyordu elleri. Ama Matty'nin yüzünde huzur dolu bir ifade vardı. Belli ki kabus görmüyordu rüyalarında. Bayan Porvis dedi Rizzoli usulca. Matty gözlerini açtı. Ziyaretçisini seçene kadar birkaç kez gözlerini kırpıştırması gerekmişti. Ah, dedektif Rizzoli, geri dönmüşsünüz. Gelip sizi kontrol edeyim dedim. Bugün nasılsınız? Matty derin bir iç geçirdi. Çok daha iyiyim. Saat kaç? Neredeyse öğlen oluyor. Bütün sabah uyumuş muyum? Bunu hak ettiniz. Hayır, lütfen kalkmayın. Rahatınıza bakın. Ama sürtüstü yatmaktan sıkıldım. Matty örtüleri çekip doğruldu. Darmadağın taranmamış saçları yumak yumak önüne dökülmüştü. Bebek koğuşunun camından bebeğinizi gördüm. Çok güzel bir kız, değil mi? Matty gülümsemeye başladı. Ona Rose adını verdim. Bu ismi olduğu olası sevmişimdir. Rose. Rizzoli'nin tüyleri diken diken olmuştu. Bu o tesadüflerden biriydi işte. Evrenin açıklanamayan oyunlardan biri. Alice Rose. Rose Purvis. Uzun zaman önce ölen bir kız ve hayata gözlerini yeni açmış bir bebek. Yine de her ne kadar zayıf bir bağ olsa da bu kızın yaşamını ortak kılan, iki kızın yaşamını ortak kılan ve 10 yıllara rağmen meydan okuyan bir bağ olacaktı bu isim. Bana soracak bir şeyiniz var mıydı diye sordu Matty. Şey aslında Rizzoli bir sandalye çekip oturdu. Dün sana bir sürü şey sordum Matty. Ama bunu nasıl yaptığını hiç sormadım. Nasıl becerdin? Neyi? Aklına mukayyet olmayı, pes etmemeyi. Matty'nin dudaklarındaki gülümseme silinmişti. Rizzoli'ye fal taşı gibi açılmış, korku dolu gözlerle baktı. Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum diye mırıldandı. Böyle bir şey yapabileceğimi asla... Matty sustu. Yaşamak istiyordum. Hepsi bu. Bebeğimin yaşamasını istiyordum. Bir süre ikisi de sessizce oturdular. Seni basın konusunda uyarmalıyım dedi Rizzoli sonra. Hepsi senin üzerine saldıracak şimdi. Akbabalar gibi başına üşüşecekler. Dışarıda toplanmışlar zaten. Buraya zor geldim. Hastane bir şekilde onları şu ana kadar dışarıda tutmayı başardı ama eve döndüğünde işler değişecek. Özellikle şeyden beri. Rizzoli susmuştu. Neyden beri? Sadece buna hazırlıklı olmanı istedim. Kimsenin seni bir şeylere zorlamasına izin verme. Matty'nin kaşları çatılmıştı. Sonra gözlerini televizyona kaldırdı. Öğlen haberleri başlamıştı. Bütün kanallarda o var dedi Rizzoli. Kocaman bir mikrofon havuzunun önündeki Dwayne Purvis ekrandaydı. Matty kumandayı alıp televizyonun sesini açtı. Bu hayatımın en güzel günü dedi Dwayne gazeteci ordusuna bakıp gülümseyerek. Güzeller güzeli karıma ve kızıma kavuştum. Öyle büyük bir acıydı ki anlatamam. Kimsenin hayal dahi edemeyeceği bir kabus. Tanrı'ya şükürler olsun. Bana böyle bir mutlu son bahsettiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Mati kapat düğmesine bastı. Ama gözleri hala televizyon üzerindeydi. Gerçekmiş gibi gelmiyor bana, dedi. Sanki hiç olmamış gibi. İşte ancak bu sayede burada sakince oturabiliyorum şimdi. Çünkü gerçekten orada, o kutunun içinde olduğuma inanamıyorum. Oradaydım Mati. Bunu tam anlamıyla algılaman biraz zaman alacak. Kabuslar görebilirsin. Geri dönüşler yaşayabilirsin. Asansöre bindiğin zaman ya da bir dolaba baktığın zaman yine kendini o kutuda hissedebilirsin. Ama giderek iyileşeceksin. Bundan emin olabilirsin. Bunu sakın unutma. Eninde sonunda iyileşeceksin. Mati yaşlı gözlerle ona baktı. Anlıyorsun. Evet, anlıyorum, diye düşündürüz öyle. Eliyle avucundaki yaraların üzerini kapattı. Bu yüzler de onun kabusunun kanıtlarıydı işte. Kendi adına aklını korumak için verdiği savaşın kanıtlarıydı. Hayatta kalmak sadece işin başlangıcı. O sırada kapı çalındı. Dwayne Paris elinde kocaman bir demet kırmızı gülle içeri girince Rizzo ayağa kalktı. Dwayne direkt karısının yanına gitmişti. Selam bebeğim. Daha önce gelecektim ama aşağısı mahşer yeri gibi. Hepsi röportaj istiyor. Sizi televizyonda gördük, dedi Rizzo. Normal görünmeye çalışıyordu ama ona bakarken Natick polis karakolundaki sorguyu düşünmeden edemiyordu. Ahmet'i, diye düşündü. Bu adamdan daha iyisine layıksın. Dwayne Rizzoli'ye dönmüştü. Rizzoli adamın terzi elinden çıkan gömleğine ve düzgünce bağlanmış ipek kravatına baktı. Tıraş kolonyasının kokusu güllerin kokusunu bile bastırıyordu. Nasıl çıkmışım, diye sordu Rizzoli'ye hevesle. Rizzoli gerçeği söyledi. Tam bir profesyonel gibi görünüyordunuz. Gerçekten mi? Bu şahane. Aşağıda bir sürü kamera var. Herkes öyle heyecanlı ki. Dwayne dönüp karısına baktı. Biliyorsun tatlım, her şeyi kaydetmeliyiz. Bulunsun mutlaka. Ne demek istiyorsun? Mesela şimdi, şu anı fotoğraflamalıyız. Hastanede sana çiçek getirirken çocuğun resimlerini çektim zaten. Hemşireye söyledim, onu camın önüne getirdi ama yakında da çekmeliyiz. Senin kucağındayken filan belki. Onunla da Rose. Birlikte hiç fotoğrafınız da yok. Mutlaka birkaç tane birlikte çektirmeliyiz. Fotoğraf makinesini getirdim. Saçımı bile taramadım, Dwayne'i. Felaket vaziyetteyim. Fotoğraf falan istemiyorum. Hadi ama, fotoğraf istiyorlar. Kim fotoğrafları? Kim istiyor? Buna sonra karar veririz. İyice düşünüp teklifleri gözden geçirebiliriz. Hikayeye fotoğraflar da eklenince öyle para ediyor ki. Dwayne'i cebinden bir fotoğraf makinesi çıkartıp Rizzoli'nin tutuşturup bir fotoğraf çeker misin, dedi. Karınıza bağlı. Sorun değil, sorun değil, diye üsteledi Dwayne'i. Çekin şu fotoğrafı işte. Dwayne'i Mati'ye yaklaşıp gül buketini ona doğru uzattı. Bu nasıl? Ona çiçek verirken. Şahane görünecek bu. Dwayne'i gülümsemişti. Dişleri pırıl pırıl parlıyordu. Karısını gözeten sevgi dolu bir koca. Rizzoli Mati'ye baktı. Mati'nin gözlerinde hiçbir itiraz yoktu. Sadece Rizzoli'nin anlam veremediği tuhaf bir parıltı. Böylece fotoğraf makinesini kaldırıp vizörün karşısında poz veren çifte odakladı ve düğmeye bastı. Flaş tam da Matthew Ferguson gül buketinin kocasının kafasına indirdiği anda patlamıştı. Bölüm 33. 4 hafta sonra. Bu kez rol kesmeler, deliği oynamalar yoktu. Hamal Talank özel görüşme odasına girip masaya oturdu ve son derece aklı başında bir biçimde açık açık Maura'nın gözlerinin içine baktı. Geçen sefer darmadağın olan saçları şimdi düzgünce taranıp at kuyruğu yapılmıştı. Yüz çizgileri açıkça görünüyordu. Maura Amalta'nın yanaklarına ve dimdik kendisine bakan gözlerine baktı. Bunu görmeyi nasıl reddedebildim, diye düşündü. Öyle belli ki şu anda 25 yıl sonraki halime bakıyorum. Geri döneceğini biliyordum, dedi Amalta. Ve geldin işte. Neden burada olduğumu biliyor musun? Test sonuçlarını aldın değil mi? Şimdi doğruyu söylediğimi biliyorsun. Bana inanmak istememiştin ama şimdi gerçeği biliyorsun. Kanıta ihtiyacım vardı. İnsanlar sürekli yalan söyler ama DNA yalan söylemez. Yine de cevabı çoktan biliyordun. O kıymetli laboratuvardaki sonuçları almadan önce biliyordun. Amalta masaya doğru eğilip gülümsedi. Neredeyse içten sıcak bir gülümsemeydi bu. Babanın ağzını almışsın Maura. Bunu biliyor muydun? Ve benim gözlerimi ve yanaklarımı. Yüzünde işte orada görüyorum kendimi. Ve Elyah'ı. Biz bir aileyiz. Aynı kandan geliyoruz. Sen, ben, Elyah ve erkek kardeşin. Amalta susmuştu. Onun kim olduğunu biliyorsun değil mi? Maura yutkundu. Evet. Başkasına vermediğin tek bebek kardeşim ve kendi ve beni sattın ama oğlunu kendine sakladın. Samuel'in nasıl öldüğünü hiç anlatmadın bana, dedi Amalta. O kadın Onu nasıl öldürmüş? Nefsi müdafaaydı. Tek bilmen gereken bu. Ona karşılık vermekten başka şansı yoktu. Peki bu Matty Purvis denilen kadın kim? Onun hakkında daha çok şey bilmek isterdim. Maura hiçbir şey söylememişti. Televizyonda resimlerini gördüm. Pek özel biri gibi gelmedi bana. Bunu nasıl yaptığını anlayamıyorum. İnsanlar hayatta kalmak için her şeyi yaparlar. Nerede yaşıyor? Hangi sokakta evi? Televizyonda Natick'te olduğunu söylemişlerdi. Maura annesinin kapakaranlık gözlerinin içine baktı ve iliklerine kadar donduğunu hissetti. Kendi adına değil, Matty Purvis adına korkmuştu bir anda. Neden bilmek istiyorsun ki? Bilmeye hakkım var. Ben bir anneyim. Anne mi? Maura neredeyse kahkahalara boğulacaktı. Bu unvanı hak ettiğine inanıyor musun gerçekten? Onun annesiyim ben. Sen de Samuel'in ablasısın. Amalta masaya biraz daha eğildi. Bilmeye hakkımız var. Biz onun ailesiyiz Maura. Kan candan ötedir. Maura ürpertici bir biçimde pırıldayarak kendisine bakan gözlere baktı. Orada aynı aklı, aynı zeka pırıltısını görüyordu. Ama çarpık bir görüntüydü bu. Kırık bir aynadaki yansıması gibiydi. Kan hiçbir şey demek değildir dedi Maura. O zaman neden buradasın? Sana son bir kez bakmak için geldim. Sonra buradan gideceğim. Çünkü şuna karar verdim. DNA ne derse desin sen benim annem değilsin. Ben değilsem kim o zaman? Beni sevgiyle büyüten o kadın. Sen sevginin ne olduğunu bilemezsin. Kardeşini sevdim ben. Seni de sevebilirdim. Amalta masanın diğer tarafından uzanıp Maura'nın yanağını okşadı. Gerçek bir anne eli gibi sıcacık narin bir dokunuştu. Bana bir şans ver diye fısıldadı. Hoşça kal Amalta. Maura ayağa kalkıp çağrı düğmesine bastı. Burada işim bitti dedi. Gardiyana megafondan. Gitmeye hazırım. Geri döneceksin dedi Amalta. Maura ona aldırmamıştı. Arkasına son bir kez olsun bakmadan odadan çıkıp gitti. Amalta arkasından seslendiğini duymuştu. Maura geri döneceksin. Maura ziyaretçi emanet dolabından çantasını, ehliyetini ve kredi kartını aldı. Kimliğine dair bütün kanıtları toplamıştı. Ama asla kim olduğunu bilmiyordu zaten diye düşündü. Ve kim olmadığımı da. Dışarı çıkıp o sıcak yaz gününde adımını attığı anda derin bir nefes aldı. Ilık günün hapishanenin bütün zehrini ciğerlerinden alıp temizlediğini hissetti. Amalta Lank'ın zehri de içinden akıp gitmişti. Maura yüzünde ve gözlerinde anne babasının izlerini taşıyordu. Damarlarında katillerin kanı dolaşıyordu. Ama kötülük kalıtsal değildi. Genlerinde bu potansiyeli taşıdığı doğruydu ama her çocuk bu olasılıkla doğuyordu. Bu konuda diğerlerinden hiçbir farkım yok. Hepimiz cani canavarlardan geliyoruz aslında. Mahkum ruhlarla dolu o binadan uzaklaştı. Arabası az ötede duruyordu ve önünde eve giden uzun bir yol uzanıyordu. Mağara bir daha arkasına bakmadı. Eserin sonu 14.03.2016.